Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha. 13. lem'a 7. işaret. Sual. Mutezile imamları şerrin icadını şer telakki ettikleri için küfür ve dalaletin hilkatini Allah'a vermiyorlar. Güya onunla Allah'ı takdis ediyorlar. Beşer kendi efalinin halikidir diye dalalete gidiyorlar. Hem derler, bir günah-ı kebireyi işleyen bir müminin imanı gider. Çünkü Cenab-ı Hakk'a itikat ve cehennemi tasdik etmek, öyle günahı işlemekle kabili tevfik olamaz. Çünkü dünyada gayet cüz'i bir hapis korkusuyla kendini hilaf-ı kanun her şeyden muhafaza eden adam, ebedi bir azab-ı cehennemi ve Halık'ın gadabını nazar-ı ehemmiyete almayacak derecede büyük günahları işlerse, elbette imansızlığa delalet eder. El cevap. Birinci şıkkın cevabı şudur ki, Kader Risalesi'nde izah edildiği gibi, halk-ı şer, şer değil, belki kesb-i şer, şerdir. Çünkü halk ve icat umum neticelere bakar. Bir şerrin vücudu çok hayırlı neticelere mukaddeme olduğu için, o şerrin icadı neticeler itibarıyla hayır olur, hayır hükmüne geçer. Mesela ateşin 100 hayırlı neticeleri var. Fakat bazı insanlar sui ihtiyarıyla ateşi kendilerine şer yapmakla ateşin icadı şerdir diyemezler. Öyle de şeytanların icadı terakkiyat-ı insaniye gibi çok hikmetli neticeleri olmakla beraber sui ihtiyarıyla ve yanlış kesbiyle şeytanlara mağlup olmakla şeytanın hılkati şerdir diyemez. Belki o kendi hesabıyla kendine şer yaptı. Kendi kesbiyle kendine şer yaptı. Evet, kesb ise mübaşeret-i cüz'iye olduğu için hususi bir netice-i şerriyenin mazharı olur. O kesb-i şer, şer olur. Fakat icat umum neticelere baktığı için icadı şer, şer değil, belki hayırdır. İşte Mutezile bu sırrı anlamadıkları için halkı şer şerdir ve çirkinin icadı çirkindir diye Cenab-ı Hakk'ı takdis için şerrin icadını ona vermemişler, dalalete düşmüşler. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi olan bir rükn-i imaniyi tevil etmişler. İkinci şık ki, günah-ı kebireyi işleyen nasıl mümin kalabilir diye suallerine cevap ise, evvela sabık işaretlerde onların hatası kat'i bir surette anlaşılmıştır ki, tekrara hacet kalmamıştır. Saniyen, nefs-i insaniye, muaccel ve hazır bir dirhem lezzeti, müeccel, gayip bir batman lezzete tercih ettiği gibi, hazır bir tokat korkusundan ileride bir sene azaptan daha ziyade çekinir. Hem insanda hissiyat galip olsa aklın muhakemesini dinlemez. Heves ve vehmi hükmedip en az ve ehemmiyetsiz bir lezzet-i hazırayı ileride gayet büyük bir mükafata tercih eder. Ve az bir hazır sıkıntıdan İleride büyük bir azab-ı müecceleden ziyade çekinir. Çünkü tevehhüm ve heves ve his ileriyi görmüyor. Belki inkar ediyorlar. Nefis dahi yardım etse, mahalli iman olan kalp ve akıl susarlar, mağlup oluyorlar. Şu halde kebairi işlemek imansızlıktan gelmiyor. Belki his ve hevesin, ve vehmin galebesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri gelir. Hem sabık işaretlerde anlaşıldığı gibi fenalık ve hevesat yolu tahribat olduğu için gayet kolaydır. Şeytanı ins ve cinni çabuk insanları o yola sevk ediyor. Gayet cay hayret bir haldir ki alemi bekanın nasıl hadis ile sinek kanadı kadar bir nuru ebedi olduğu için bir insanın müddet-i ömründe dünyadan aldığı lezzet ve nimete mukabil geldiği halde bazı biçare insanlar bir sinek kanadı kadar bu fani dünyanın lezzetini o baki alemin bu fani dünyasına değer lezzetlerine tercih edip şeytanın arkasında gider. İşte bu sırlar içindir ki Kur'an-ı Hakim müminleri pek çok tekrar ve ısrar ile tehdit ve teşvik ile günahtan zecr ve hayra sevk ediyor. İşte bir zaman Kur'an-ı Hakim'in bu tekrar ile şiddetli irşadatı bana bu fikri verdi ki bu kadar mütemadi ihtarlar ve ikazlar mümin insanları sebatsız ve hakikatsız gösteriyorlar. İnsanın şerefine yakışmayacak bir vaziyet veriyorlar. Çünkü bir memur amirinden aldığı bir tek emri itaatına kafi iken aynı emri 10 defa söylese o memur cidden gücenecek. Beni itham ediyorsun, ben hain değilim der. Halbuki en halis müminlere Kur'an-ı Hakim mısırrane mükerrer emrediyor. Bu fikir benim zihnimi kurcaladığı bir zamanda 2-3 sadık arkadaşlarım vardı. Onları şeytan insinin destelerine kapılmamak için pek çok defa ihtar ve ikaz ediyordum. Bizi itham ediyorsun diye gücenmiyorlardı. Fakat ben kalben diyordum ki bu mütemadiyen ihtarlarımla bunları gücendiriyorum, sadakatsizlikle ve sebatsızlıkla itham ediyorum. Sonra birden sabık işaretlerde izah ve ispat edilen hakikat inkişaf etti. O vakit o hakikatla hem Kur'an-ı Hakim'in tam mutabık-ı muktezai hal ve yerinde ve israfsız ve hikmetli ve ithamsız bir surette ısrar ve tekraratı yaptığını ve aynı hikmet ve mahz-ı belagat olduğunu bildim. Ve o sadık arkadaşlarımın gücenmediklerinin sırrını anladım. O hakikatin hülasası şudur ki, şeytanlar tahribat cihetinde sevk ettikleri için az bir amel ile çok şerleri yaparlar. Onun için tarik-ı hakta ve hidayette gidenler pek çok ihtiyat ve şiddetli sakınmaya ve mükerrer ihtarata ve kesretli muavenete muhtaç olduklarındandır ki Cenab-ı Hak o tekrarat cihetinde 1001 ismiyle ehli imana muavenetini takdim ediyor ve binler merhamet ellerini imdadına uzatıyor. Şerefini kırmıyor, belki vikaye ediyor. İnsanın kıymetini küçük düşürtmüyor, belki şeytanın şerrini büyük gösteriyor.
Tamam.
İşte ey ehli hak ve ehli hidayet, şeytanı ins ve cinninin mezkür destelerinden kurtulmak çaresi, ehli sünnet ve cemaat olan ehli hak mezhebini karargah yap, ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın muhkemat kalesine gir ve sünnet-i seniyeyi rehber yap, selameti bul.
Evet. Başa dönelim.
7. işaret, sual. Mutezile imamları şerrin icadını şer telakki ettikleri için küfür ve dalaletin hilkatini Allah'a vermiyorlar. Güya onunla Allah'ı takdis ediyorlar. beşer kendi efalinin halikidir diye dalalete gidiyorlar. Hem derler bir günah-ı kebireyi işleyen bir müminin imanı gider. Çünkü Cenab-ı Hakk'a itikat ve cehennemi tasdik etmek öyle günahı işlemekle kabili tevfik olamaz. Çünkü dünyada gayet cüz'i bir hapis korkusuyla kendini hilaf-ı kanun her şeyden muhafaza eden adam ebedi bir azab-ı cehennemi ve Halık'ın gadabını nazar-ı ehemmiyete almayacak derecede büyük günahları işlerse elbette imansızlığa delalet eder.
Evet, şimdi bu suali tahallül ettiğimizde bakın Mutezile imamları ne yapmışlar? Bak, dalalete sapmışlar. Hak ve hakkıttan uzaklaşmalarının sebebi ne? Küfür, onlara göre şerrin icadı ne? Onlar, yani mutezileler, şerrin icadını şer telakki etmişler. Küfür ve dalaletin yaratılmasını, hılkatını da Allah'a vermiyorlar. Güya onunla ne yapmış oluyorlar? Allah'a takdis ediyorlar. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bakın, yani akıl, mantık ve muhakemenin yolu nedir? Allah'ın mülkü, kainattaki tasarrufu andır, muhittir. Her yer, her mevcut, her mekan, her Allah'ın, her an Allah'ın kabza-i rububiyetinde, kabza-i tasarrufatındadır. Allah dilerse her şey olur, dilemezse hiçbir şey olmaz. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatını, hallakiyetini Allah'tan kestiğin zaman arkasında ne çıkar? İşte şirk çıkar. Allah'ın rububiyetinin, tasarrufunun, icraat ve ilcaatının olmadığı yerde ne vardır? Küfür vardır. Yani güya Cenab-ı Hakk'ı tenzih noktasından dalalete sapmışlar. Bu nokta bir. Bir de ikinci bir nokta, yani bu sualda iki bakış, iki cephe var. İkincisi de yani beşer, bu birincisinde beşer kendi efanın halıkıdır diye dalalete sapmışlar. Halbuki ehl-i sünnetin ölçüsü nedir? Ya, hayrı ve şerri yaratan kimdir? Allah'tır. Ölçü nedir? Ölçü bu. Hayrı da Allah yaratır, şerri de Allah yaratır. Allah'ın hayra rızası vardır ama şerre rızası yoktur. İnsan teklif ve imtihan için yaratılmış olduğu için madalyanın iki yüzü gibi hakka da yönelebilir, şerre de dönebilir. Çünkü insan irade ve ihtiyar sahibidir. Şimdi birinci nokta bu, ikinci nokta da büyük günahları işleyenlerin imanının gideceğini iddia etmişler. Burada da ne yapmışlar? Bir hataya düşmüşler. Şimdi Üstad bu iki meseleye cevap veriyor. Şimdi cevabı okuyalım. Evet.
El cevap. Birinci şıkkın cevabı şudur ki, Kader Risalesi'nde izah edildiği gibi, halkı şer şer değil, belki kesbi şer şerdir.
Şimdi ölçü bu. Şerri halk etmek şer değil, şerri kesbetmek, iradesiyle istemek, şerre talip etmek, şer ile yürümek ne? Şerdir. Şimdi bunu izah edecek. Çünkü
halk ve icat umum neticelere bakar.
Evet.
Bir şerrin vücudu çok hayırlı neticelere mukaddeme olduğu için o şerrin icadı neticeler itibarıyla hayır olur. Hayır hükmüne geçer.
Evet, bu cümleyi bir daha okuyalım. Bir şerrin vücudu
çok hayırlı neticelere mukaddeme olduğu için o şerrin icadı neticeler itibarıyla hayır olur, hayır hükmüne geçer.
Evet. Mesela?
Mesela ateşin 100 hayırlı neticeleri var. Fakat bazı insanlar sui ihtiyarıyla ateşi kendilerine şer yapmakla ateşin icadı şerdir diyemezler.
Evet.
Öyle de şeytanların icadı terakkiyat-ı insaniye gibi çok hikmetli neticeleri olmakla beraber sui ihtiyarıyla ve yanlış kesbiyle şeytanlara mağlup olmakla şeytanın hilkati şerdir diyemez. Belki o kendi kesbiyle kendine şer yaptı.
Evet. Yani adam bıçağı eline alıyor, mutfağa giriyor. Bıçak güzel bir nimet. Kesiyorsun, biçiyorsun, tanzim ediyorsun. Hayatın birçok ihtiyacına cevap vermiş oluyor. Ama insan kesbiyle, iradesiyle bıçağı alır, değil mi? Başkasının karnına saplarsa, elini keserse suç kimindir? Kendisindir. Ya bu fabrika şu bıçağı yapmasaydı ben de şu adamı öldürmezdim diyemez. Demek ki sen kendi iradenle, ihtiyarınla ve yanlış kesbinle bıçağı ne yaptın? Kendi aleyhine çevirdin. Şimdi netice noktasından bakınca şeytanların yaratılması şer değil. Yani şeytana uyuyor, şeytana tabi oluyor, şeytanın arkasına gidiyor. İradesiyle, ihtiyarıyla, yani şeytanın, bakın insanlar, şeytan ne yapıyor? Kalbe lümme atıyor. Ama lümmenin böyle mıknatıs gibi çekici, celbedici, insanın robot gibi iradesini ortadan kaldıracak bir özelliği yok. Şeytandan lümme gelebilir mi? Gelir. O lümme bizim irademizi, bizim aklımızı, mantık hareketimizi kayıtlıyor mu? Kısıtlıyor mu? Elimizi ayağımızı bağlıyor mu? Hayır. Demek insan kendi ihtiyarıyla, kendi iradesiyle şeytana tabi oluyor, yanlışa gidiyor. Dolayısıyla bu yanlıştan dolayı ya, kaderi itham edemez. Allah yaratmasaydı ben de bu işi yapmazdım diyemez. Demek bu itibarla şeytanın hılkatı şerdir diyemez. Öyleyse o insan kendi kes ve iradesiyle o işi kendi aleyhine şerre çevirmiş oldu demiş. Evet.
Evet. Kesb ise mübaşeret-i cüz'iye olduğu için hususi bir netice-i şerriyenin mansarı olur. O kesb-i şer, şer olur.
Evet. O insana baktığı cephesiyle. Yani mübaşeret-i cüz'iye olduğu için aslında bir insan bir işi irade ediyor, bir şeyin arkasına gidiyor, yanlışa düşüyor. Bak, bu nedir? Hususi bir netice-i şerriyedir. Buna makes olduğundan dolayı o kes bir şer, onun hakkında şer olur. Fakat, devam et.
Fakat, icat umum neticelere baktığı için icadı şer, şer değil, belki hayırdır.
Yani mesela misal veriyoruz. Şimdi harman zamanın, herkes harmanını yaptı. Buğdayı, çavdarı aldı, harmana ne yaptı? İstif etti. Görevini 2 ay, 3 ay çalıştı, şey yaptı. Ama bir adam tembelliğinden dolayı, lakaytlığından dolayı, miskinliğinden, zilletinden dolayı herkes harmanda çalışan gitti yattı. Sonra harmanını zamanında ifa ve icra etmedi. Şimdi millet, bütün köylüler, bütün o yaylarda çalışan insanların hepsi ne istiyor? Rahmet bekliyor. Ya yağmur yağsın da güzlüklerimizi ekelim, evet. Toprak rahmetten istifadesini alsın. Umumi dualar ve Cenab-ı Hakk'ın sünnetullah kanun neticesinde yağmur geldiği zaman, ama o adamın şeyleri, değil mi? Harmanı harmanda duruyor, şey edilmemişse, gerekli işlem yapılmamışsa, bakın o yağmur onun hakkında cüz-i şer oldu. Ot çürüdü, buğday zayi oldu. Ama ummi neticeler noktasından bakınca, bak, bütün ekser insanların, hayvanatı ve mahlukatın rahmete, yağmura ihtiyacı var. Şimdi bu cihette ben bu yağmurdan zarar gördüm. Niye yağmuru Allah yarattı? Niye yağmuru gönderiyor? Diyemez. Dese hiçbir hakikati olmaz. Demek kendi tembelliğiyle kadere ne yapmış oldu o adam? Fetva verdirmiş oldu. Evet.
İşte Mutezile bu sırrı anlamadıkları için halkı şer şerdir ve çirkinin icadı çirkindir diye Cenab-ı Hakk'ı takdis için şerrin icadını ona vermemişler, dalalete düşmüşler.
Dalalete düşmüşler, evet.
Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi olan bir rükn-i imaniyi tevil etmişler. İkinci şık ki günah-ı kebireyi işleyen nasıl mümin kalabilir diye suallerine cevap ise, evvela sabık işaretlerde onların hatası kat'i bir surette anlaşılmıştır ki tekrara hacet kalmamıştır. Saniyen, nefs-i insaniye, muaccel ve hazır bir dirhem lezzeti, müeccel, gayip bir batman lezzete tercih ettiği gibi.
İşte insanın fıtratında bu var. Bir hazır bir lezzet var, bir de 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra tavuk edecek bir lezzet var. İnsan acil aceleci. Nefsinde lezzetlere karşı zafiyeti var. Demek hazır dirhem lezzeti, ileride bir batman lezzete insan ne yapıyor? Tercih ediyor. Bu insanın fıtratında var. Böyle bir eğilim var insanda. Bu bir. Evet.
Hazır bir tokat korkusundan ileride 1 sene azaptan daha ziyade çekinir.
Bir de bu aynı alet ruhiye. Bu iki.
Hem insanda hissiyat galip olsa aklın muhakemesini dinlemez.
Bu da 3. Yani hissiyat galip ederse aklın muhakemesini ne yapıyor? Dinlemiyor. Evet.
Heves ve vehmi hükmedip en az ve ehemmiyetsiz bir lezzet-i hazırayı ileride gayet büyük bir mükafata tercih eder.
Evet.
Ve az bir hazır sıkıntıdan ileride büyük bir azab-ı müecceleden ziyade çekinir. Çünkü tevehüm ve heves ve his ileriyi görmüyor.
İşte insan
belki inkar ediyorlar.
Şimdi insan fıtratındaki kör noktalardan birisi vehim, heves, his. Bunların fetvasıyla yürürse insanın ayağı taşa değer. Sıkıntı ve sancı başlar. Ve çoğu zaman bu insan o his ve hevese girdiği zaman ileriyi görmüyor. Bak, aklı susturuyor yani. İşte bir çocuğu düşün, değil mi? Yani çocukta bir heves var. İşte markete gidiyorsunuz. Orada çocuk şeyinin reyonun önünden geçince babasına, annesine diyor ki yalvarıyor, ağlıyor. İlla bunu alacaksın. Yani oğlum bir düşün, baban parası var mı? Cebinde, babanın cebinde ekmek alacak parası yok. Sen 50 bin liralık oyuncağı istiyorsun. 100 binlik oyuncağı oluyor, istiyor. Bir de kendini geri atıyor, ağlıyor. Patırda gürültü çıkartıyor. İşte his ve heves çocuk gibi. Akıl, mantık ve muhakeme yok. O arzular öne çıktığı zaman yani aklı, akla medar düsturları ve ölçüleri o his örtüyor, kapatıyor. Muhakemeyi izale etmiş oluyor. İnsanda var mı? Var. Bir de bakıyorsun bir anda bir öfke patlaması. Bir hiddet, bir şiddet. Allah. Bugün bir yerden geçiyorduk, adam gelmiş, genç birisi. Arabasını mağazanın önüne koymuş. Bağırıyor. Çağırın diyor patron kimse. Ben buraya ölmeye geldim, ölmeye. Hiddet ve şiddet içerisinde. Bağırıyor, etrafı velveleye verdi. Ben buraya ölmeye geldim, ölmeye. Böyle dur ya. Yani acaba ihtilaf ettikleri ne? Ya bir gömlek almış. Ya da aldığı malı geriye, mağazayla müşterinin ne ilişkisi olabilir? Beğenmedim, almak istemiyorum. Getir faturayı. Efendim, mal iade edilmez. Bir gömlekten dolayı adam arabasını getirmiş, böyle siyah bir araba, tam mağazanın önünde bağırıyor. Etrafta bir millet toplantı. Ben diyor buraya ölmeye geldim. Gençlik hissiyatı. Ya böyle bir dur. Neyin kavgasını ediyorsun ya? Aldığın bir gömlek. Olsa ne yazar? Olmazsa ne yazar? Yani. Değer mi ya? İnsan hayatı, insan hissiyatı. Şimdi hiddet ve şiddet. Bak, bir anda öfke patlaması. Şükür ki mağazanın sahibi orada yoktu. Kadınlar ona muhatap olurlar. Mağazanın sahibi orada olsa şeytan da tahrik edecek. İşte bak. Neticesine ya ölüm, ya hapishane, ya hastane, ya mezaristan yani. Bak işte vehim aldatıyor. His, öfke patlaması, infial, şiddet. bir de arkasında enaniyet, gurur, kibir, bunlar birbiri üzerine inzivam edince bakıyorsun insan taşıyor, akıl mağlup kalıyor. Şimdi bunu niye ifade ettik? Mesela bir insan, mesela bir genç düşün, günaha giriyor, büyük günaha giriyor, kebair işliyor. Kebair işlerken yani Allah'ı inkar manasında dinin hakikatlerini tamamen bitirmek ve tüketmek, tamamen öyle infilak ettirip yerine yeni bir düşünce, yeni bir mana, bir hakikati ikame etmek manasıyla ne yapmıyor? Adamı öldürmüyor. Aynı şey hiddet. Şimdi sütü koyuyorsun şeyin üzerine, milangazın üzerine, güzel. Niyetin ne? Sütü kaynatacaksın, içeceksin. Tamam. Sütlü kahve yapacaksın. Sütü kaynattın. Bak, sütü kaynatırken dikkat, teyakkuz lazım. Bak, gözünü milangazdan ne yapmayacaksın? Ayırmayacaksın. Şöyle iki dakika çevirdiğin zaman bir de bakıyorsun süt ne yaptı? Taştı. Taştı. Köpürdü. Köpürdü. Süt zayi oldu. Şey, milangazı söndürdü. Kimse yoksa o milangaz açık kaldı. Belki iki saat, üç saat kalsa içeriye girenleri ne yapabilir? Öldürebilir. İşte kebair de aynı bunun gibi. Bir anda mesela insanda kuvve-i gadabi var. Bir anda işte Karadeniz insanı, dedim bana, dedim ona, çektim, dedim onu, Karadeniz insanı veya kuvve-i şehviyenin tasvip ve tahakkümü bir anda o hissiyatın galebe etmesi gibi mülahazalar içerisinde. Yani Allah'a, Resulullah'a inkar niyetiyle İslamiyet'i topyekin silip süpürmek manasında o adam o günahı işlemiyor. O zaman o anda o hissiyatın akıl ve kalbe galebe etmesi, taşkınlığı, yani sütün taşması gibi o hissiyat taşıyor. Taşınca da bakıyorsun bir kebaire, günaha giriyor ve inatlaşma. İki kişi Karadeniz, iki kişi karşıdan bir gemi geliyormuş. Bu gemi nedir? Gemilerin ismi var ya. Efendim, gemilerin ismi işte. Tayyirlere isim, uçaklara isim veriliyor. Gemilere isim veriliyor. Mesela geminin ismi ne? Kartal. Efendim, birisi diyor ki kartaldır, öbürü diyor ki değildir. Ya bu geminin ismi kartal değil. Ne? Güvercin. Kartal mı, güvercin mi? Gel diyor, bahset uçalım. 100 lirasına bahse giriyorlar. Mesela gemi yaklaşıyor, bakıyorlar ki kartal değil. Geminin üzerinde güvercin yazıyor. Göz göre gördüğü halde, bakın şimdi inatlaşma, asabiyet ve infial. Şimdi burada aklın, mantık ve muhakemenin yolu ne? Ya ben yanılmışım, özür dilerim. Demek ki insan bilmediği, tam öğrenmediği, tahkik etmediği meselede fazla ne yapmaması lazım? İleri gidip taşkınlık yapmaması lazım. Çok özür dilerim. Bahsi kazandınız. Ben de buradan bir ders aldım demesi lazım gelirken adam ne yapıyor? Al şu 100 lirayı ama yine kartal diyor. Yani aynı bunun gibi yani. Onun için günah-ı kebairi, bak ya, günahı günah olarak bilip günah işlerse bu adam fasıktır. Günahkardır, mücrimdir. Allah'ın rahmet kapısı açıktır. Tövbe nasırla Allah'a yönelirse Cenab-ı Hak umulur ki onu affeder. Bağışlar mı? Bağışlar. Evet.
Demek... Çünkü tevehüm ve heves ve his ileriyi görmüyor. Belki inkar ediyorlar. Nefis dahi yardım etse mahalli iman olan kalp ve akıl susarlar, mağlup oluyorlar. Şu halde kebairi işlemek imansızlıktan gelmiyor.
İşte bu önemli. Kebairi işlemek imansızlıktan gelmiyor. Belki
his ve hevesin ve vehmin galebesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri gelir.
Onun için burada Ehl-i Sünnet bu meselenin münakaşasını yapmış. 1000 sene bu mesele İslam dünyasında tartışılmış. Kebair işleyen kafir olmaz. Mücrim günahkar olur. Günah, büyük günah işleyene kafir denilmez. Ve denilmemeli. İmam-ı Azam'ın da bu konuda fetvaları var ya. Bak. Evet.
Hem sabık işaretlerde anlaşıldığı gibi fenalık ve hevesat yolu tahribat olduğu için gayet kolaydır. Şeytanı ins ve cinni çabuk insanları o yola sevk ediyor. Gayet cayi hayret bir haldir ki alemi bekanın nas-ı hadisle sinek kanadı kadar bir nuru ebedi olduğu için bir insanın müddet ömründe dünyadan aldığı lezzet ve nimete mukabil geldiği halde bazı biçare insanlar bir sinek kanadı kadar bu fani dünyanın lezzetini o baki alemin bu fani dünyasına değer lezzetlerine tercih edip şeytanın arkasında gider.
Şimdi burada tabii tercih olayı önemli. Teveccüh olayı da önemlidir. Yani bunun üzerine biraz durmak gerekiyor. Müslüman tercih ve teveccühünü çok hakimane tespit etmesi, o hakimane tespit üzerinde dikkat ve teyakkuzla yürümesi gerektir. Tek kelimeyle genel manada ifade edersek, din tercihdir. Din tercihidir. Allah'ı, Kur'an'ı, Resulullah'ı tercih etmek. Hakkı, adaleti, şefkatı, insaniyeti tercih etmek. Allah'ın ahkamının getirdiği ölçüler içerisinde kendini eritmek, tasaffi etmek, istikamette yürümek. Din tercih olayıdır. Din teveccüh olayıdır. İşte biz ahirette dini hakka tercih ve Allah'ın ahkamına teveccüh ettiğimiz nispette kadır ve kıymet, itibar ve şeref kazanacağız. Ahiretteki şerefimiz, itibarımız bu kasttan geliyor. Bu tercihten, bu teveccühten geliyor. Tabii insan nefis taşıyor. Nefis var. Enaniyet var. Kötü muhit var. Kötü arkadaş var. Şeytanın tasdit ve tahakkümü var. Cehalet var. Rehavet var. Fıtrattaki bazı hislerin insan fıtratına tasdit ve tahakkümü var. Şeytanın vesvesesi var. Bunlar birbiri üzerine inzimam edince, yük yüke gelince, binince o zaman bak ne diyor? Biçare azamlar. Bazı değil mi? Nasıl insanlar dedi? Biçare insanlar maalesef ya, şeytanın arkasından gidiyor. Baki ve ebedi hayat için yaratılmış olan kendi mahiyetini ya, perişan ediyor. Dünyada zelil, ahirette de belki ebedi mahrumiyete medar adım atmış oluyor. Şimdi bu dersten bizim alacağımız nasip nedir? Ha, din tercih olayıdır. Din teveccüh olayıdır. Tercihini haktan yana yap. Teveccüh. Kuvvetlerin bileşkeni. Aklınla, kalbinle, ruhunla, gönlünle, hissiyatınla, dem ve damarınla Allah'ın emirlerine itaat-i inkiyat noktasından teyakkuzu temme ile istikamet içerisinde Allah'ın rızasını netice verecek şekilde hayatını tanzim noktasında gayret göster. Daraldığın zaman vafur olan Allah'a, rahim olan Allah'a, ya, vedit olan Allah'a ne sığın, Allah'a iltica et, Cenab-ı Hak'tan yardım dile. Çünkü Cenab-ı Hak Erhamer Rahim'indir. Kullarına binbir esmasıyla muin ve müzahir olacak bir kapının dergahını çalmakta tereddüt etme. O dergahı çal. İnşallah o dergah sana açılır. Sen rahmete, inayete ve ikrama inşallah ne olursun? Mâkes ve ayna olabilirsin. Evet.
Şener abi, teveccühde daha çok niyet mi?
Teveccühde tabii fiili gayret de var. Yani fiili gayret. Yani daha açıkçası hamiyetini ayağa kaldır. Aşkını büyüt. İtaat ve inkiyat noktasında iş dünyanı keskinleştir. Ayağa kalk. Ben beka için yaratıldım. süfliyat, maddiyat ve malaniyat benim alemime alem olamaz. Onları geriye bırak. Bak, işte dikkat edin. Gafletin kaynağı nedir? İşte gafletin kaynağı bu üç kelimedir. Maddiyat bir, süfliyat iki, maddiyat, süfliyat ve malayane olan şey. Ne dünyaya geliyor ne ahireti. O nedir? Malayane. Bakıyorsun bütün emri malayane şeyler üzerinde geçmiş. Maddiyatın içerisine boğulmuş. Aklı, kalbi, ruhu, para. Para ona ne olmuş? Mabut gibi olmuş. Para onu yönlendiriyor. Şöhret onu yönlendiriyor. Paranın esiri, paranın mahkumu. Yani bir de süfliyat, günahlar. İşte bunlardan teberrü edip hak ve hakikate yönelme noktasında hem halis bir niyet, hem ciddi bir kesb, hem ciddi bir ibadet içerisinde, hem de bir de gözyaşıyla, nedametle, iltica ile, rahmet-i ilahiyenin kapısını sürekli ne yapmak lazım? Çalmak lazım. O Rahman'dır, açar mı? Açar. O Rahim'dir, affeder mi? Affeder. O Kerim midir? Kerim. İkram eder mi? Eder. O Muhsin midir? İhsan eder mi? Eder. O Latif midir? Her şeyden haberdar mıdır? Sana lütfiyle muamele eder mi? Eder. Elhamdülillah. Evet.
İşte bu sırlar içindir ki Kur'an-ı Hakim müminleri pek çok tekrar ve ısrar ile, tehdit ve teşvik ile günahtan zecr ve hayra sevk ediyor.
Şimdi bu cihette Kur'an'a baktığımız zaman, değil mi? Kur'an'ın hemen yarısı ne? Bakın, tehdit ayeti. Ama Kur'an'ın yarısı da teşvik ayeti. Bak. Hem dikkat ve teyakkuzla, bak, cehennem var ya. Odunu insanlarla taşlardır. Bir de cennet var. Sonsuz rahmet var, inayet var. Ebedi devlete, ebedi nimete mazhariyet var. Bak, yarısı, ayetlerin yarısı tehdit, yarısı teşvik. Niye? Ta ki bu tekrarındaki ısrarın gayesine günahlardan kendini kollasın ve insan hayra, hakkata, marifete ne yapsın? Müteveccih olsun. Ve katiyen rahmet-i ilahiyeden de ümidini kesmesin. Evet.
Bir zaman Kur'an-ı Hakim'in bu tekrar ile şiddetli irşadatı bana bu fikri verdi ki bu kadar mütemadi ihtarlar ve ikazlar mümin insanları sebatsız ve hakikatsız gösteriyorlar. İnsanın şerefine yakışmayacak bir vaziyet veriyorlar. Çünkü bir memur amirinden aldığı bir tek emri itaatine kafi iken aynı emri 10 defa söylese o memur cidden gücenecek. Beni itham ediyorsun, ben hain değilim der. Halbuki en halis müminlere Kur'an-ı Hakim mısırrane mükerrer emrediyor. Bu fikir benim zihnimi kurcaladığı bir zamanda 2-3 sadık arkadaşlarım vardı. Onları şeytan insinin destelerine kapılmamak için pek çok defa ihtar ve ikaz ediyordum. Bizi itham ediyorsun diye gücenmiyorlardı. Fakat ben kalben diyordum ki bu mütemadiyen ihtarlarımla bunları gücendiriyorum, sadakatsızlıkla ve sebatsızlıkla itham ediyorum. Sonra birden sabık işaretlerde izah ve ispat edilen hakikat inkişaf etti. O vakit o hakikatla hem Kur'an-ı Hakim'in tam mutabıkı muktezai hal ve yerinde ve israfsız ve hikmetli ve ithamsız bir surette ısrar ve tekraratı yaptığını ve aynı hikmet ve mahz-ı belagat olduğunu bildim.
Evet.
Ve o sadık arkadaşlarımın gücenmediklerinin sırrını anladım.
Şimdi buradan demek ki şu manayı da herhalde biz istihraç edebiliriz yani. Demek ki bizler birbirimizi böyle şahsın şahsiyetini esas alarak onu tezif ve tahkirle, olan senden ne köy olur ne kasaba tarzı değil, onu kazanmak, onun istat ve kabiliyetini İslamiyet'in havuzu içinde eritmek, onu hayra, hakkata ve kemalata ishal etme noktasından birbirimizi hakimane bir şekilde ikaz, irşad ve bu konulara taşidat yapmamız gerekti. Bu bir ölçü. Ama tezif ve tahkir, hiddet ve şiddet içerisinde değil, kavilleyin içerisinde hakikati hak namına terennüm etmek. Bu terennümde hakikaten Peygamberimizin bir sünneti vardı aleyhisselam. Mesela sahabe arasında bir problem çıktığı zaman, ihtilafa medar bir yanlış, bir hata, bir kusur göründüğü zaman Peygamberimiz bakın hemen mescitte ayağa kalkar ve Ahmet sen şunu şöyle yaptın, Mehmet sen niye böyle yapmadın tarzında isim vererek izahatta bulunmazdı. Peygamberimizin sünneti. İlk cümlesi bir kısım insanlara ne oluyor ki diye başlardı. Bakın, şimdi sahabe Peygamberimiz bir kısım insanlara ne oluyor dediği zaman bütün sahabeler hemen ek tersi hepsi başını önüne eğiyor. Demek ki bir problem var. Acaba Resulullah bana mı söylüyor? Bana mı kastediyor diye söz ortayadır derler ya, Anadolu'da bir tabiri vardır. Söz ortayadır ama illa alanadır. Söz ortayadır ama illa kimedir? Alanadır. Şimdi bu cihette bir kısım insanlara ne oluyor ki dediği zaman herkes teyakkuzla Peygamberimizi dinliyor ve düzeltilmesi lazım gelen eksik ve noksanlık da o şekilde düzeltilmiş oluyordu. Şimdi bunu sünnete mebni bir uygulama ölçüsü şeklinde de algılamak gerektir. Yani ben bazen kardeşlere söylüyorum, bir problem varsa ve o problem fahiş olmuş ise, o probleme medar bir meselenin tezekkürü ve tefekkürü konuşması icap ediyorsa, sakın cümlelerinizi itham cümlesi olarak kurmayın. Ama sen bu işi niye böyle yaptın? Sen niye fitne çıkartıyorsun? Sen niye etin üzerine ne tuz serpiyorsun? Niye fitne fesata alet oluyorsun? Niye insanları tahkir? Öyle değil. Cümlelerimiz, beyanlarımız, ya bakın, tehdit, hiddet ve itham şiddeti şeklinde değil. Beyanlarımız tehdit cümlesi değil, itham cümlesi değil, ya izah cümlesi olmalı. Ben böyle anlıyorum. Bakın, bu meseleyi ben şahsen böyle değerlendiriyorum. Böyle olmasının hikmet hakikata daha muvafık ve mutabık olduğu kanaatindeyim diye başlarsa o problem çoğu zaman çözülebilir mi? Çözülebilir. Demek burada bizim alacağımız ders tamam. Yani mutabık-ı muktezi hala muvafık, mutabık konuşmak bir izah cümlesi olmalı. Şefkatle bakmak, lisanla yumuşak konuşmak, kavliliğin çözme noktasında fiili fedakarlığımızı sergilemek icap eder. Bu mana israf değildir. Bu mana belki kalpleri ve gönülleri ne yapar inşallah birbirine daha ziyade perçinleştirebilir. Bu şekilde sünnete mutabakat ile biz birçok problemlerimizi inşallah Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla çözebilir miyiz? Evet, çözeriz inşallah. Evet.
Ve o sadık arkadaşlarımın gücenmediklerinin sırrını anladım. O hakikatin hülasası şudur ki, şeytanlar tahribat cihetinde sevk ettikleri için az bir amel ile çok şerleri yaparlar. Onun için tarik-ı hakta ve hidayette gidenler pek çok ihtiyat ve şiddetli sakınmaya ve mükerrer ihtarata ve kesretli muavenete muhtaç olduklarındandır ki Cenab-ı Hak o tekrarat cihetinde binbir ismiyle ehli imana muavenetini takdim ediyor ve binler merhamet ellerini imdadına uzatıyor. Şerefini kırmıyor, belki vikaye ediyor. İnsanın kıymetini küçük düşürtmüyor, belki şeytanın şerrini büyük gösteriyor.
Şimdi bu cümlenin üzerinde biraz duralım, bakın. Şimdi şeytanların fitne fesadı nedir? Tahribattır. Tahribatı nedir? Kolaydır yani. Şimdi bir çocuğun, 10 yaşındaki bir çocuğun eline bir dinamit blokunu ver. 5 dakika içerisinde Süleymaniye'nin kubbesini ne yapar? Aşağı indirebilir. Tahrip kolay. Ama yapmak için bir koca Sinan, bir de muhteşem Süleyman. Hadi. Ya, yapmak zor ama yıkmak çok kolay. Şimdi tabii tahribat cihetinden olduğu için az bir amelle şeytanlar çok hata ve kusur işlemesine ne yapıyorlar? Vesile olabiliyorlar mı? Oluyorlar. Peki burada Müslümanlara düşen teyakkuz ne? Yani tarih-i hakta ve hidayette gidenler azami ihtiyat, azami sakınmak, azami dikkat ve teyakkuz içerisinde uhuvvetle, marifetle, muhabbetle yürümek. Bakın, şimdi azami temkin, gözünde, özünde, sözünde, lisanında, beyanında. Ve birçok sıkıntının kaynağı nedir? Ağız, geveze, lakayt, laubali, şımarık, hiddet patlaması, infial, bağırma, çağırma bak. İnsan ağzıyla pek çok kötülüğe ne oluyor? Kapı açıyor. Bakış, nazar, hiddet patlaması. Bunlar birbiri üzerine inzimam edince bakıyorsunuz insan haktan, hakikatten ne oluyor? Kopup ve gidiyor. Demek azami dikkat, azami teyakkuz içerisinde yürümek lazım. Yani bakın sen normal yolda yürüyemiyorsun. Bizim çocukluğumuzda kasabalara böyle beldelere cambazlar geliyordu. Cambazlar ipin üzerinde oynuyor. İpin üzerine gidiyor. Elinde ne var? Bir sırık var. Uzun bir sırık. Ya biz de bakıyoruz. Ya, düştü mü düşecek mi? Bak. Denge, muadelet, temkin, azami temkin. Bak. Ayağının dibinde sanki ne var? Jilet var. İşte Müslümanın hayatında bu temkin meşrebine girmesi lazım. Yani hakikat noktasında insanlar sıratı ahirette geçmez. Sırat dünyada geçilir. Attığın adımda, söylediğin kelamda, baktığın nazarda, efal, etvar ve ahvalinde azami dikkat ve teyakkuzla yürüyen bir mümin, dünyada yürüyen bir mümin, ahirette sıratı çok güzel geçer. Takılmadan geçebilir. Onun için Müslümanın dünyasında temkin, teyakkuz, muadelet, dikkat ve muvazene esastır. Sünnet-i Seniyye çerçevesinde bu cihette ifrat ve tefrite mebar vasıf ve sıfatlarımızı istikamet manasına celbedebilirsek Allah'ın inayetiyle bu yol ne olur? Keskinleşir ve kolaylaşır. Ha, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki bu tahşidatın sırrı azimi neye bakıyor? Demek ki insan fıtratındaki zafiyetten dolayı her an Allah'a iltica etmeye mecburdur. Medet ya Rabbi, elimden tut, beni bana bırakma. Ya, beni benim tedbirime, beni benim İstat ve kabiliyetimi de bırakma. İşte Peygamberimizin dünyası. Dünyada Resulullah'tan daha müdebbir bir insan var mıydı? Yok mu? Ya Rabbi bir anı seyyede dahi gözümü açıp kapancaya kadar beni bana bırakma. beni benim neslimin tedbirine de bırakma diye Allah'a iltica etmek lazım. İşte Cenab-ı Hak da bin bir esmasıyla sen iltica edersen Cenab-ı Hak da bin bir esma seni korur, muhafaza eder. Dolayısıyla Kur'an'ın bu tahşidatı şu noktaya bakıyor ki demek ki Cenab-ı Hak insanın kıymetini tezif ve tahkir etmiyor. Şeytanın şerrinin büyüklüğünü gösteriyor. Bak tahrip olduğu için. Şimdi köyde bakıyorsunuz adamlar bir harman boyunca tarlaları otları biçiyorlar. Anadolu ne diyorlar? Tarla şey yapıyor efendim. Otu istif ediyor. Anadolu'nun bazı köylerinde o toplanmış otlar evlerin üzerine şey edilir, konulur. Veya böyle tanzim edilir ve bekçi tutulur. Çünkü işte Anadolu'da aşağı yukarı 4-5 ay koyunlar ne oluyor? Dışarı çıkamıyor. Onlara yem lazım, gıda lazım. Ot yemeleri lazım. Niye bekçi tutuyorlar? İşte köyün bakıyorsun 5-6-7-10 yaşındaki çocuklar falan var. Sonra elinden bulmuş, nereden bulmuş ya babasının cebinden çalmış. Ya bu sarayı nerede içeyim? Beni büyükler görürse tokatlar. Tokatın şerrinden kaçmak için gidiyor, taya diyor. Tayaların arkasına giriyor, gizleniyor. Tamam köyden uzak kimse bizi görmüyor. Ulan çak kibriti, kibriti çakıyor. Ya o hayvanların, o köylülerin bir senelik emeğini 3 dakika içerisinde bitiriyor. İşte bu misal gibi şeytanların şerri büyük. Şeytanların şerrini büyük gösterip müminlerin daha fazla teyakkuza, dikkate, istikamet noktasında Kur'an bizi ciddiyete sevk etmiş oluyor. Evet.
Şener abi bu içtimai hayat çok dehşetli tabii de burada üstadımızın ifade ettiği 4 tane şey var. Bunlara böyle meşhut birkaç tane misal şey yapabilir miyiz abi? Mesela pek çok ihtiyat, şiddetli sakınma, ondan sonra mükerrer ihtarat, bir de kesretli muavenet noktasında birkaç misal şey olur mu? Uygun olur mu?
Şimdi mesela şiddetli sakınmak nedir? Yani Müslümanın şiddetli sakınmak aslında takvadır.
Takva.
Takvadır. Günahlardan kaçınmaktır. Şimdi şiddeti sakınma noktası bize neyi emrediyor? Muhitini iyi seç.
Evet.
Çevreni iyi seç. Arkadaşlarını iyi seç. Şimdi bakın adam zengin. Müslüman zengin. Parası da var. Çoluk çocuğunu alıyor. Ne yapalım? Ya denize girelim. Yani plaja gidiyor. Çoluğuyla, çocuğuyla. Zübeyir abinin bir sözü vardı. Kardeşim, sıfıra inen sıfırını tüketir. Sıfıra inen sıfırını tüketir. Tabii meşru manada denize girebilirsin. Ama İslam'ın ölçüsü var. O ölçüyü çiğnemeden. Allah'ın ahkamına muhalefet etmeden yine denize gir. Erkek de girebilir, kadın da iffet ve istikamet içerisinde kendini muhafaza ederek denize girebilir. Şimdi veçini çevirmek. Acaba deniz sahili mi? Yani sahil şeridi mi yoksa dağ turizmi mi? Ya dağlar daha güzel. Daha serin. Daha fıtri. Daha leziz. Günah yok. Tefekküre medar. Yine git kebabını efendim dağda ye. Köfteni dağda pişir. Dağda ormanlar içerisinde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukata tefekkür gözüyle bak. Yine dinle. Yine meşru manada ye iç. Hiç olmazsa günahlardan kendini kolla. Bakın. Yani bu cihette insanın sakınması ve kendini kollaması icap eder. Bakın. Ha. Şimdi yani bu meseleyi hayatın her cihet ve cephesinde şey edebiliriz, dikkate alabiliriz yani.
Evet.
Ya şurada bak, şurada bir cami var. Şu caminin yanında bir apartman var. Kardeşim bak, eğer o apartman maddeten, şu apartman maddeten senin rahat tedbir edeceğin kadar maddi imkanın varsa, şu caminin yanındaki apartmanda alırsan al, alamıyorsan orada kira tut. Niye? Abi niye tutayım? Ya kardeşim bak, sabah namazında senin içerisinde ezan senin evin içini dolduruyor. Dolduruyor. Hadi kalkma. Kalkma hadi. Ezanı dinliyorsun da. Ezan ikazdır. Ne diyor ezan? Haydi haydi kurtuluşa diyor. Haydi felah, haydi namaza. Bakın. Yani. Ha. Şimdi dağın başında bir ev kurdum. Ya oradan buraya nasıl geleyim? Karda kışta nasıl camiye gideyim? Ama caminin yanında evi tutarsan bak, kendini çoluk çocuğunla yapmış olursun. Kollamış olursun yani. Yani hayatın her cihet ve cephesi itibariyle kendinizi muhafaza noktasından sakınmak. İttikanın arkasında yatan psikolojisi kendine yapmaktır. Sakınmak. Sakın. Kolla kendini. Molla gözünü kolla. Hele bu asırda kolla. Bu ne demektir? Şudur. Müslüman her şeye bakamaz. Her yere gidemez. Her şeyi içemez. Her yerde bulunamaz. Herkesle arkadaşlık edemez. İşte temkin bu. Teyakkuz bu. İstikamete giden yol da bu. Ya, muhitini iyi seç. Çevreni iyi seç. Arkadaşlarını iyi seç. Ya, bulunduğun mahalleyi iyi seç. Okuduğun gazeteyi iyi seç. Okuduğun kitaplarını gözden geçir. Böyle kitap var ki ya. Oku. Bir ton bazı meyveler var ki bir ton yiyeceksin ki şöyle bir avuçuna yapasın. Bal. Alasın. Ya bir de fıtri bal var. Organik bal var. Bir de git ağacı kemir. Onun için teyakkuz ve dikkat, arınmak ve sakınma noktasından mekan çok önemlidir. Ya, muhit çok önemlidir. Arkadaş grubu çok önemlidir. Ya, ya. Zihnini, zamanını tanzim ve teşkil etmek fevkalade önemlidir. Ya, isabetli bir evlilik, küfü bir evlilik fevkalade önemlidir. Ya, onun için bir söz var. İnsan gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklerse arkasında yanlışlar öyle devam eder gider. Ha, işte yanlışların yanlış olduğunu bize gösteren referans nedir? Kitap ve sünnettir. Mutlak referans olur. Kur'an'a bak. Ne kadar Kur'an'ın getirdiklerine göre kendi endam aynasında Kur'an'a ne kadar makes aynı oldu. Peygamberimizin hayatına medar amel güzelliği, itikat güzelliği, yani ahlak güzelliği, muamelat güzelliği noktasından neyim, neredeyim, ne kadar manasında her nefsin kendini ölmeden evvel sorgulaması lazım ve elzemdir. İşte bu cihette de muhit çok önemli. Muhitini iyi seç, arkadaşını iyi seç ya. Ve dikkat ve teyakkuzla Allah'ın rızasına giden yolla hem tercihini hem de teveccühünü ziyadeleştir ve keskinleştir manasını söylemeye, arkadaşlarını tamim etmeye ve bu mananın tahakkuk ve tecellisi için son nefese kadar İstikamette yürümeye mecbur ve mükellefiz. Cenab-ı Hak elimizden tutsun, ayağımızı kaydırmasın. Evet.
İşte ey ehli hak ve ehli hidayet, şeytanı ins ve cinninin mezkûr desiselerinden kurtulmak çaresi ehli sünnet ve cemaat olan ehli hak mezhebini karargah yap ve Kur'an-ı mucizil beyanın muhkemat kalesine gir ve sünnet-i seniyeyi rehber yap, selameti bul.
Esselam. Bakın burada üç tane noktanın altını çizdi. Ehl-i sünnet ve cemaat olan ehl-i hak mezhebini karargah yap. Yani ehl-i sünnet çizgisi içerisinde yürü. Bir, ikincisi Kur'an-ı mucizil beyanının muhkemat kalasına gir. Allah'ın ahkamının kalasına gir. Kur'an'ı yaşa, yaşatmaya çalış. Bir de sünnet-i seniyeyi ne yap? Hayatına rehber yap. Bu üç mana bir Müslüman da içtima ederse o ne yapar? Selameti bulur. Saadete erir. Dünyadayken firdevsi bir cenneti kendi hayatında yaşar ve başkalara da güzel bir nümune-i imtisal olabilir. Evet. Dersimizi burada kapatalım. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahu menelhamdülillah.